Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'e hoş geldiniz. Haftalık gündem değerlendirmesinde bu hafta ben yalnızım. Murat Gamsız yok. Geçen hafta söylemiştik, Almanya'da Fotokina fuarını takip ediyor. Gördüklerini, not aldıklarını bizimle paylaşacak haftaya. Benimle idare edeceksiniz. Ben Levent Bekcan. Teknoseyir.com adresimiz. Sosyal ağlarda da Teknoseyir diye bizi bulabiliyorsunuz. Hemen sözü çok uzatmadan gündeme geçelim. Çok yoğun bir gündem yok. Oyun gündemi biraz fazla. Şimdi bu haftanın haberlerinden birisi, daha önce haftalar önce haberini yapmıştık. Korktuğumuz şey başa geldi. İnternette RTÜK dönemi başladı. Ya da RTÜK sansürü deyin, kimse alınmaz. Başladı. Bu ne ifade ediyor? Hani şu an için öyle YouTube'un takip edilmesi, sansürlenmesi falan bir şey söz konusu değil ama bütün televizyon kanallarının bir online boyutu da var. Sadece online yayın yapan işte Puhu TV falan gibi şeyler var. Bunlar da normal televizyonlara yayın uygulanan şartlar, bunlara da uygulansın istenmiş ve kabul edilmiş. Bunun dışında tabii bu kanallara üye olanların her türlü bilgisinin devlete verilmesi falan gibi güzellikler de var içinde. Artık siz nasıl anlamlandırırsanız bu dönem başladı. Daha güzel bir haber. Pendik Belediyesi ile TÜBİTAK birlikte kamu açık kaynak kod konferansı düzenlemiş. Bu sizlerden gelen bir haber. 2-4 Ekim tarihleri arasında, yani önümüzdeki günlerde ya da bu sizin bugün demedin artık hangi gün dinlerseniz dinlediğiniz tarihlerde İstanbul'da gerçekleşiyor. Bu konferans kapsamında çeşitli eğitimler falan da var. Linux türevleri üzerine, açık kaynak üzerine eğitimler de var. Linklerde adresi var. Göz atabilirsiniz. İlginizi çekerse bence katılmayı düşünün. Az bulunan, ülkemizde az bulunan bir etkinlik. Windows tarafından şöyle bir haber geldi bu hafta. Ekim ayında önümüzdeki hafta büyük olasılıkla Windows 10'un yenisi çıkacak. 18.09 kodlu. Yılda 2 tane çıkıyor Windows 10, biliyorsunuz. Yenisi çıkacak. Buna hazırız. Fakat Microsoft diyor ki diskinizde yeteri kadar yer yoksa bu güncellemenin gerçekleşmesinde sorun yaşayabilirsiniz. Şimdi hani tabii ki diyeceksiniz ama işin içindeki detay şu. Microsoft'tan verilen bilgiye göre bu güncelleme başlarken diskte bu işin yapılması için yeteri kadar yer var mı diye kontrol etmiyormuş. Dolayısıyla az yer varsa güncelleme tamamlanamayıp yarım kalacak, hata verecek. Hani onu size atmışlar, o topu. Siz düşüneceksiniz. Yani bence bir 10 GB'ı ayırın. Ondan sonra bu işe başlayın. Tabii ki 200 GB, 500 GB diskli SSD'li makinede 10 GB ayırmak çok zor değil. 15-20 GB ayırmak çok zor değil de 16 GB depolamalı tablet Windows 10'lar var. Windows 10 tabletler, ya da tersten söyleyelim, var. 32 GB depolamalı Windows 10 tabletler var. Onlarda bu iş işte, ona, o adama 10 GB boş yer ayır dedin mi küfür etmiş gibi oluyorsun. O arkadaşlar için bu bir sorun olacak. Ellerinden geleni yapsınlar. Olmazsa işte bütün verilerini harici bir diske atıp güncellemeyi yapıp sonra verileri geri içeri aktaracaksınız. Böyle bir sorun kapınızda. Bir yandan da Windows 10 yüklü sistem sayısı 700 milyonu bulmuş. O da Microsoft'un bir başarısı. Windows 10 tamam, ilk bayağı bir Microsoft herkes güncellesin diye bezdirdi belki insanları ama her makineye sokmayı başardı. Windows 10 var artık. O kabul edilmesi gereken bir durum. 700 milyon süper bir sayı. Sony tarafından aslında biraz oyun dünyasına yakın bir haber geldi. Vita, Sony'nin 2011 yılında çıkarttığı taşınabilir işte el konsolu mu desek ne desek taşınabilir oyun konsolu. 2019'da üretiminin biteceği belirtiliyor ve şu an için başka bir taşınabilir cihaz düşünmüyoruz demişler. Hani bu hemen işte Sony'ye el konsolu işini bıraktı çıktı falan diye yorumlandı ama adam hani sonsuza kadar düşünmüyoruz demiyor tabii. Şu an için böyle bir planımız yok diyor. Gelecekte ne olur belli değil. Nintendo o konuda zaten Game Boy zamanından beri, hatta daha eski Nintendo aslında Game Boy'dan da önce, yani Game Watch dediğimiz bizim kuşağın bildiği el oyunlarının firması, yine o konuda rakipsiz kalacak gibi. Tabii burada Vita zaten çok büyük bir başarı olmadı. Çok büyük bir devrim yaratmadı. PSP gibi olmadı. Çünkü PSP çıktığında biz bunu TeknoSeri'de de çok konuştuk, sizlerle de paylaştık. PSP çıktığında öyle bir cihaz daha yoktu. Telefonlar o güçte değildi. Bulunmaz bir şeydi, inanılmaz bir şeydi. 4.3 inç, 3 inç ekranı, rengarenk ekranı falan filan inanılmaz bir şeydi. Ama Vita çıktığında herkesin cebinde o oyunları, o kalitede oyunları oynatacak birer telefon vardı. Hani herkesin demeyeyim tabii, genelleme, büyük bir genelleme ama o kalitede oyunları oynatacak telefonlar vardı insanlarda. Pek o kadar etkileyici olmadı dolayısıyla ve 2019'da sona eriyormuş. İşte 8 sene, yine 8 sene sürmesi bile şaşırtıcı. Ha, diğer taraftan aslında hani 2019'da üretimi sona eriyor ama Vita aslında şu anda yaşıyor mu? Zaten tartışılır çünkü oyun çıkmıyor. Japonya dışında oyun çıkmıyor. Hatta hani biraz abartabilirim. Yıllardır oyun çıkmıyor. Uzun süredir oyun çıkmıyor. Aslında zaten ölmüş durumda. Yazık oldu. PSP'nin en büyük sorunu tek bir analog kontrolü olmasıydı. Dolayısıyla first person oyunlarda çok zordu oynamak. Öbür tarafta face button denen yön tuşlarıyla oynuyorduk. İkinci kontrolü yapıyorduk. Vita'da iki analog olduğu için tam konsol oyun keyfini yaşıyorduk. Ama işte doğru düzgün oyun çıkmadı. Ömrü kısa sürdü. Qualcomm'un birileriyle kavgası bitmiyor. Bu kavgalardan birisi Apple mücadelesi, Apple'la olan kavgaları. Şimdi geçen hafta biraz barışır gibi olmuşlardı. Ya anlaşmaya gidilebilir falan gibi bir hava oluşmuştu. Bu hafta yine savaşın sıcaklığı arttı, temposu arttı. Qualcomm şey dedi bu hafta. Apple dedi bizim bilgilerimizi çaldı, Intel'e verdi. Bizim diyor özellikle modemimiz, şimdi bu telefonların falan içinde bir modem yongası var. Qualcomm diyor ki benim modemim çok yüksek teknoloji, çok başarılı. Apple dedi diyor bunları, bu benim yüksek başarılı modemimin sırlarını aldı hep diyor Intel'e verdi. Intel'in modemi o kadar iyi değil. Apple Intel'e gönderdi bu bilgileri diyor. Şimdi yine kapışacaklar işte bu suçlamanın ardından. Biraz daha kızışacak savaş. Avukatlar kazanacak. İki taraf için de geçerli bu. Biraz daha kazanacak. Bu hafta Oculus'un bir etkinliği oldu. VR başlığı firması biliyorsunuz. $399, $400 diyelim biz. O oyunu bozalım. $400 etiketli Oculus Quest başlığı çıktı. Şimdi bir Oculus'un ilk çıkan başlığını biliyorsunuz. Bayağı bir kablo yığını gerektiriyor. Bütün hareketleri algılamıyor. Harici sensörlerle algılıyor falan filan. TeknoSeri'de de bahsetmiştik. Deneyimlemiştik geçmişte. Daha sonra bir Oculus Go diye bir hafif başlık çıktı. Fakat o da hafif. Özellikleri az. Sensörleri az. Bütün hareket bir sağa sola bakışı algılıyor. Oculus Quest çok pahalı değil ama harici sensör falan olmadan bütün kafa hareketlerini algılayabiliyor. Yani kafanı yukarı kaldırdın, aşağı edin, onu da algılıyor. Öne, arkaya, kadranlara göremedin, dikkatli baktın, onu da algılıyor. Dolayısıyla tam bir VR başlığı $400'dan çıkıyor satışa. Bilemiyorum, VR konusunda ilgi eskiden daha çoktu. Bayağı bir yavaşladı. Ama VR'da öyle bir şey vardı ama sonra unutuldu denecek bir şey değil. Hayatın içinde yer alacak bir şey. Dolayısıyla belki bu çözümler Şimdi ilk çıkan Oculus'un ilk modeli, HTC'nin Vive'ı gibi cihazlar kablo karmaşasıyla, kurulum zorluğuyla, güçlü bir PC gerektirmesiyle zordu. Sahip olması da zor, fiyatı da yüksek. Sahip olması da zor, kurması da zor, kullanması da zordu. İşte şimdi kablosuza doğru gidiliyor. Ya da tek bir kablo kullanan çözümlere doğru gidiliyor. İşlem gücünün bir kısmı da başlığa aktarılarak gerektirdiği güçlü PC boyutundan biraz azaltılmaya çalışılıyor. İşte Oculus Quest'te o yönde atılmış bir adım. Bakalım HTC böyle bir şeyler geliştirecek mi? Onlar da Vive'ın kablo, bir kablo demeti arkasından çıkıyordu. İnsanı çok rahatsız eden. Onu tek kabloya falan indirdiler. Kablosuzu deneniyor, gösteriliyor falan. Bakalım nasıl bir gelişme gelecek. HTC zaten hani telefon konusunda artık ismi çok geçmiyor. Vive onlar için yaşama tutundukları bir çıkış oldu. Bu haftanın bir gelişmesi Google 20 yaşında. Bir bilgisayarla falan başlayan basit bir arama motoru girişimi 20 yaşında bugün Google bir anlamda dünyanın hakimi durumunda. Öyle bir şey ki illaki Android olarak düşünmeyin meseleyi. Bugün Apple sahibi de bilgisayarından, telefondan arama motoru olarak Google'a giriyor. Ve o iş hiçbir zaman aramayla kalmıyor. Senin Google tabii ki seni takip ediyor. Hep senin yararına olduğunu iddia ederek diyor ki işte sen kardeşim balıkçılıkla ilgileniyorsun. Habire olta, zoka, kurşun aratıyorsun Google'da. Ben de sana diyor bak balıkçılık malzemesi reklamı gösteriyorum. Ne güzel, başka şey görmüyorsun. Güzel, kulağa hoş geliyor. Ama tabii bir süre sonra şeyi düşünmeye başlıyorsun. Ya bu adam benim balıkçılıkla ilgilendiğimi kaydetmiş. Bir dosya açmış benim adıma orada. Balıkçılıkla ilgileniyor diye kaydetmiş. Yani öbürsü gün işte filanca tansiyon ilaçları aratmaya başlıyorsun. O da o dosyaya hemen bir yerden sonra bir madde olarak düşüyor. Bu adam tansiyon hastası. Bu adam diyabet hastası. Bir süre sonra tabii ki korkutacak derece çok bilgi oluşuyor. Yani şimdi kendinizin Google'dan arattığınız şeyleri bir düşünün. Büyük olasılıkla çok anne babanıza göstermek istemeyeceğiniz şeyler vardır işin içinde. Bunlar orada bir dosyada duruyor. İleride senin hakkında Google çok fazla şey öğreniyor ve bunu bir bütün olarak bütün ürünlerinde kullanıyor. Her zaman da işte senin yararına olduğunu iddia ederek sunduğu başka bir hizmette yine senin o araba sonuçlarından oluşmuş dosyandaki bilgiler alınıyor. Sana göre özelleştirildim falan deniyor. Şimdi öyle bir şey ki sunulan hizmetler güzel. Gmail bugün ne alternatif var biliyorum, Outlook.com falan bir sürü alternatif var ama hepimiz Gmail'e geçtik geçen yıllarda. Çünkü düzgün çalışıyordu, hızlı çalışıyordu, kapasitesi yüksekti. Bayıla bayıla geçtik. Benzer şekilde Google Analytics. Web sunucusu normalde sitenin, hizmet ettiği sitenin, sunduğu sitenin bütün kayıtlarını tutar. O kayıtları, onlar gigabyte büyüklüğünde dosyalardır her ay, çekersin. Çeşitli WebTrends falan gibi yazılımlarla o dosyaların analizi yapılıp aylık rapor, işte kim ziyaret etmiş, hangi adresten bize gelmişler, neyi aratmışlar bizim sitede falan görürsün. Bunu ne bilen kaldı ne yapan kaldı. Çünkü siteye Google Analytics kuruluyor. Bu veriler gerçek zamanlı olarak görülüyor, paylaşılıyor. Çok bir şey bilmek de gerektirmiyor. WebTrends falan gibi pahalı bir yazılım, analiz yazılımı gerektirmiyor. Güzel, herkes bunu kullanıyor. Ama senin sitenin her şeyini Google biliyor. Benim ya işte kıçı kırık bilmem ne Sapanca Gölü'nde oltacılık sitemi kim, Google ne yapsın diye düşünebilirsin. Haklısın da. Ama nereye kadar? Hani şimdi tamam senin o siten bir şey ifade etmiyor da yarın açacağın bir site bir şey ifade edebilir mi? Bilmiyoruz tabii. Çok da komplo teorisi gibi konuşmayalım. En gıcık olduğum şeylerden birisi o komplo teorileri. Ama bir yandan da komplo teorileri hayatın kendisi. Bilemiyorum, 20 yaşı kutlu olsun Google'ın. Askerlik çağına gelmiş. Bu haftanın teknolojiyle ilgili maddeleri bu kadar. Ben hızlı gitmedim ama tabii konuşabileceğim, tartışabileceğim kimse olmadığı için biraz hızlı ilerliyor maddeler. Tek kişilik gösteri böyle oluyor. Oyun dünyasında bu hafta hareketler var. Zaten dedik Ekim'de bir sürü oyun çıkacak. İşte çıkarlarsa Ekim'e kadar çıkıyorlar falan, her hafta konuşuyoruz. Ekim geldi, oyunlar çıkıyor. FIFA 2019 çıktı. Herhalde bizde en çok merak edilen, beklenen oyundur. Bilemiyorum ne yenilik var, benim hayatta oynadığım bir şey değil ama çıktı. Bir ne şutu yukarıdan atma varmış galiba, topu kaldırma falan varmış galiba. Artık onu bu oyunun müdavimleri keşfetmiştir. Bizde bilmiyorum, herhalde bir incelemesi olur ama tarih veremeyeceğim. Çünkü gerçekten benim için FIFA falan uzaydan gelmiş şeyler gibi bir bilgim yok. Bana göre bir oyun. Forza Horizon 4 için Microsoft Türkiye'de bir tanıtım gerçekleştirdi. İnönü Stadı'nın altında. Ben Vodafone Arena falan demiyorum. İnönü Stadı bizim için o hep. Onun altında bir Lenovo'yla bir oyun merkezi gibi bir şey kurulmuş. Orada bir gösteri gerçekleştirdiler. Oyunu tanıttılar. Xbox konusunda umutlular. Hani bekledikleri hedeflerin tuttuğunu söylüyorlar. Tabii ki yükselen fiyatlardan, döviz kurundan falan gayet haberdarlar. Ve bunların onlara zorluk olduğunu da biliyorlar ama daha umutlular. FIFA'da özellikle özel bir PlayStation'a göre kendilerinin bir indirim ayarladığını belirtiyorlar. Forza Horizon desen 230, Horizon 4 230 lira online markette. İyi. PC'de de çalışıyor. Hatta biz incelemesini hazırlıyoruz, yayınlayacağız haftaya ama siz şimdiden denemek isterseniz oyun demosu hem Xbox'ta hem PC'de demosu var. 26 GB mı 28 GB mı ne, biraz indirmesi zor ama indirirseniz hem benchmark yapabiliyorsunuz, PC'nizi kaldırır mı bu oyunu deneyip anlayabiliyorsunuz, hem oyunu tanıyorsunuz. Tavsiye ederim, ücretsiz demosunu deneyin. Türkçe dublaj yok ama altyazılar ve oyunun menüleri falan Türkçeleştirilmiş. O da iyi olmuş. Bundan sonra da Microsoft'un bu büyük oyunları hep böyle Türkçe ile gelecek gibi gözüküyor. Bu da olumlu bir gelişme. Bir de hani son olarak şunu söyleyebilirim. Game Pass aylık abonelik uygulamasında Forza Horizon 4 de var. Dolayısıyla oyunu satın almayıp sadece aylık abonelik alıp Horizon 4'ü bir ay ya da işte iki ay, kaç aylık abone aldıysanız oynayabiliyorsunuz. Onu da söylemiş olalım. İncelemesi geliyor. Bu haftanın oyun dünyasındaki fırtınası Telltale Games'in kapanması. Bunlar hatırlarsınız, bilirsiniz. İşte Walking Dead serisi başta olmak üzere genelde böyle bir popüler dizi, film oyunlarını yapıyorlardı. Hikaye bazlı bir takım oyunlar geliştiriyorlardı. Bölüm bölüm yayınlanan. Minecraft'a kadar yaymışlardı bu oyunları ama dürüstçe söylemek gerekirse hep aynı oyunu yapıyorlardı. Olmamış bu şekilde işte bir yere kadar bu noktaya geldiler, kapandılar. Bayağı deneyimli bir sürü geliştirici iş arıyor. Başka firmalar onları hatta internet üzerinden falan açık davetler yolluyorlar, gelin bizde çalışın diye. Şimdi kullanıcıların daha çok derdi. Bu firmanın en son serilerinden, ilk serilerinden ama bitmeyen serilerinden Walking Dead serisi bitmedi. Hani açıkta kaldı ucu. Başka firmalar o seriyi tamamlamaya aday olduklarını duyurdular. Ama daha bir anlaşma sağlanmış, bir açıklama yapılmış falan değil. Ama bu Telltale Games, özellikle Wolf Among Us'ın ikincisi bekleniyor. O değişik bir oyundu. Biraz masal kahramanlarıyla falan dolu ama biraz da büyüklere göre bir oyundu aslında. Onun ikincisinin çıkmadan firmanın ortadan kalkması yazık oldu gözüyle bakılıyor. Bilmiyorum sürpriz olur mu? Daha enteresan bir oyun oynamak isteyenler için Bee Simulator varmış. Arı simülatörü. Keçi simülatörü vardı biliyorsunuz. Arı simülatörü de çıkacakmış. 2019 yılına ertelenmiş. Kelebek gibi uçup arı gibi sokmak istiyorsanız özellikle işte ikinci kısmını gerçekleştirebiliyorsunuz. Bilmiyorum daha kaplumbağa simülatörü olur mu acaba? Çok şeyde 2 saniyede bir kare görüntü yenileniyor. Bee Simulator gelecekmiş. Sony'den ilginç bir gelişme oldu. Biz geçen haftalarda çok konuştuk hatırlarsınız. Şimdi bütün dünyada özellikle Fortnite'la başlayan farklı platformlar aynı oyunu birlikte karşılıklı oynayabilsin akımı var. Microsoft da bunu destekliyor. Minecraft'ın bazı sürümleri ister tabletten oyna, ister konsoldan oyna ya da bilgisayardan oyna karşılıklı oynayabiliyorsun. Ya da karşılıklı oynamadığında bile aynı karakteri, aynı oyunu devam ettirebiliyorsun. Fortnite'da bu işin ideal durumu. Fortnite her platformda var. Herkes birbiriyle oynuyor. Müthiş bir şey. Sony ben hayatta bu işe girmem diyordu. Hatta işte yok en iyi network benimki, ben niye gireyim bu işlere? Benim oyuncularım zaten her şeyin en iyisini yaşıyor falan gibi açıklamalar yapıyorlardı. Bir sene dayanamadılar. Sony Fortnite'la birlikte hani bu karşılıklı oynama crossplay işini denemeye başlayacağını duyurdu. İşte bir sene dayanamadılar bu söylemlerinde. Çünkü insanların baskısı var. İnsanların bu hoşuna gitti. Evde desktop'tan oynadığı oyunu ofiste çaktırmadan herhalde patrona laptop'tan devam edebilmek, otobüste telefondan devam edebilmek insanların hoşuna gitti. Bunun önünde işte Sony de duramadı. Belli ki ilk geri adım atıldı. Artık bundan sonra bu devamı gelecektir. İyi bir gelişme. Microsoft da şöyle bir açıklama yaptı. Razer'la birlikte mouse klavye işini Xbox'ın hallediyoruz diyorlar, geliştiriyoruz diyorlar. Ama oyunlar destekleyecek. Hani mouse'u klavyeyi aldın, eski oyunları bağladın, oynuyorsun, öyle bir şey yok. Oyunların desteklemesi lazım. Onu da oyun firmaları yapacaklar. Herkes kendi oyununu güncelleyecek. Şu hep istenen konsolda klavye mouse işini Microsoft getirecek gibi gözüküyor. Onu yapmak için ek aparatlarla falan şu anda yapanlar var ama o bir işte ek donanımla bir kandırmacaydı. Bu da resmi olarak gelecek. Ben çok fazla bu olaya inandığımı, bunu gerekli gördüğümü söyleyemem. Hatta size hani şunu söyleyebilirim. Bence Microsoft'un, bu bir Microsoft'un bir hatası olabilir. Çünkü konsol deneyiminin özünde şey var. Pek kullanıcıya seçim hakkı verilmiyor. Bir oyun tasarlanıyor, şeyde biliniyor. Bu oyun bu makinede oynanacak, bu kontrolcüyle oynanacak. Ve hani Y'ye basacak şu olacak, kareye basacak şu olacak. Şimdi bunu çıkartıp da ya mouse'la da oynanabilir, klavyeyle de oynanabilir seçenekler geldi mi? Konsol olayının mantığından uzaklaşıyorsun. Keza konsol hep konuşmuşuzdur. Bence büyük ekran, kanepe, elde kumanda, yanda işte cips falan demek. Konsolu klavye mouse'la, şimdi PC nedir? Karanlık odada iki büklüm ekrana şey mouse klavye, kafa mouse şeyden klavyeden daha önde. PC de budur. Bu da ayrı bir keyiftir. Seçimdir. Konsolu o moda getirdin mi yine pek anlamı kalmıyor. Çünkü hani ya tamam hani şu konsolu da ortadan kaldıralım, bilgisayarla devam edelim oluyor bir yerde. Bilemiyorum yani ya Microsoft çok iyi bir şey, bizim göremediğimiz süper bir şey biliyor ve o yolda gidiyor ya da bir hataya doğru gidiyor. Ben heyecanlanmadığımı söylemem lazım. Hani şimdi klasik yok işte konsolda auto aim var da mouse'la süper nişan alıyorum da falan, ya tamamıyla bu alışmaya bağlı bir şey. Gamepad'le de ha tamam belki piksel hassasiyetinde mouse'la yaptığın işleri yapamazsın ama gamepad'le de çatır çatır oynuyorsun. Yani o Halo'nun falan uluslararası turnuvaları var. Onun da profesyonel oyuncuları var. Nasıl oynadıklarına bir bakın. O adam da gamepad'le oynuyor. Çoğumuz bir puan bile alamayız karşısında. Klavyeyle mouse'la oynasak. Onu da söyleyeyim. Alışmaya bakıyor. Sadece benim alışmam gamepad'e 10 gün kadar sürmüştü. Şimdi normalde klavyeyle mouse'la oynanan oyunu bile gamepad'le oynuyorum. Çünkü tek cihaz bana pratik geliyor. Ve klavyeden mouse'dan uzaklaşmak, onu elime alıp daha geriye gitmek bana iyi geliyor. Geçtiğimiz haftalarda incelemesini yayınladık. Yeni bir Örümcek Adam oyunu var Sony'nin PlayStation 4'te. God of War, yeni God of War 3 milyon satmıştı ilk haftasında mı, ilk 3 gününde mi, 4 gününde mi? Bu bir rekor olarak duyurulmuştu. Spider-Man daha da çok satmış. 3.3 müydü neydi? Şimdi bir bakayım satış sayısına. God of War'dan daha çok satmış. Evet, 3 günde 3.3 milyon satmış. Yeni rekora Örümcek Adam sahip olmuş. Tebrikler. Sadece çünkü PlayStation 4'te olan bir oyun. Çok formatta da yok. İyi bir satış. Pokemon Go 2 yıl önce herhalde çıkmıştı. Büyük sansasyon olmuştu, hatırlarsınız. Bugüne kadar 2 milyar dolar ciro yapmış. Mobil bir oyun. Müthiş bir sayı, müthiş bir kazanç. Tabii bunun hepsi kar değil ama müthiş bir ciro. 2 milyar dolar. İlk çıktığında hatırlıyorum, hani Türkiye'de resmi olarak yoktu bile ama dosyasını indirip yüklüyordu falan insanlar. Ve çok ilginçti, hani hiç beklemediğin insanlar. Şimdi ben eve gidiyorum, böyle mahallenin bitirimleri var, köşede takılıyorlar. Yanlarından geçerken duyuyorsun, ya işte bilmem ne Ercan abinin orada Charmander varmış falan, onu konuşuyorlar. Şaşırıyorsun tabii ki, hani ne iş, ne alaka. Bir yandan seviniyorsun çünkü oyunların, ben hiç oynamayacak adamlara oyunların ulaşmasını istiyorum. Geçmişte mesela Farmville'den ben çok memnundum. Çünkü Farmville'i nineler, dedeler oynuyordu. Anneler oynuyordu. Bu iyi bir şey. Çünkü annen de oyun oynayıp bu oyunun oynanabildiğini, nasıl bir heyecan olduğunu, nasıl bir tutku olduğunu görürse daha sonra çocuğa oyun alacağı zaman fırça çekmez, niye bunu alıyorsun diye. O da anlar. O hiç oynamayan insanların bir oyundan keyif alması, bir oyuna bulaşması hepimizin yararına. Pokemon Go da böyle bir şeydi. Bir devamı da gelmedi açıkçası. Yine bu arttırılmış gerçekliği kullanan bir sürü bir şey çıkmıştır da bir böyle fenomen olmadı. Nintendo hiç beklenmeyen yerlerden kazanıyor. Bir son oyun haberi. 4 Rally 2.0 duyuruldu. Şimdi rally tipi oyunlar birazcık pist yarışlarına göre bence biraz daha eğlenceli. Çünkü hoplaya zıplaya gidiyorsun, arada takla atıyorsun, uçuruma düşüyorsun falan filan. 4 düzgün bir seri, bu konuda başarılı bir seri. Bir de 4 Rally var, onun 2.0'ı. Duyuruldu. Seviyorsanız bu türü. Şimdi demin biraz önce Forza Horizon'dan söz ettim ama o tabii Horizon birazcık eğlenceli bir oyun. Fakat çok fazla işte filanca etapta filanca parkuru şöyle bilmem kaç saniyede geçeceğiz falan öyle şeyleri yok. Zıplaya hoplaya uçarak sağa sola adamı birazcık rakibi sıkıştırarak duvara vurdurarak, sen kendin uçurumdan karşıya atlayarak falan gidiyorsun, yarışıyorsun. Ben ona yarış oyunu değil de daha çok işte incelemesinde de aynı şeyi söyleyeceğim. Araba oyunu diyorum. Tabii bu 4 serisi falan daha gerçek hayattaki rally mantığına yakın, zamanlamalar olan, klasman olan, sıralamalar olan falan bir oyun. Atı arabalar falan. Horizon'da da gerçek arabalar ama burada daha hani o arabanın gerçeği nasılsa teknik özellikleri şeyi falan da ona göre 4 serisinde, 4 rally'de yenisi duyurulmuş. Ama çıkışına daha var. Bu haftalık böyle arkadaşlar. Dediğim gibi yani çok yoğun bir gündem değildi. Artı tek başıma olunca bana bir şey soracak, cevap verecek falan kimse yok. Kendisi anlatacak kimse yok. O yüzden kısa sürdüyse kusura bakmayın. Tek başına anlatınca böyle oluyor. 38 numaralı gündem, 24-29 Eylül arasını böyle geçirdik. Önümüzdeki hafta daha kalabalık kadroyla sizlerle tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.